Ayrım 33, İkinci Adam, 1938-1950, İkinci Cilt, Şevki Süreyya Aydemir, sayfa 471. İnönü Cumhur Reisliğinden çekilmek istiyor. DP'nin ikinci kongresi, DP'nin uzlaşmazlığını ve halk arasında gücünün arttığını, halk içinden yeni yeni mahalli önderler bulunduğunu açığa vurmuştu. Parti yüksek kademesinde yapılan tasfiyeler de ciddiydi. İlk adımda parti yönetiminde toplanan ve aralarında elbette ki fikir ve mizaç farkları olan insanlardan öz demokratlar ve müstakil demokratlar gibi isimlerle klikçilik yapanların işin mayalanmasına vakit bırakmadan kararlı bir harekette tasfiyesi merkezin otoritesini artırmıştır. Hülasa DP yaklaşan seçimlere müttehit ve mücadeleci bir merkez kadrosu ile hazırlanıyor ve bu hazırlıklar halk arasında itibar görüyordu. CHP merkez kadrosunun ve önde gelen partilerin ise bu seçimler için ciddi ve göze çarpar toparlanmaları yoktu. Bu üst kademe insanlarından bir kısmı öyle görünüyordu ki bir ashab-ı kehf uykusu içindeydiler. Ashab-ı kehf kutsal kitaplara ve Kur'an'a giren bir efsanedir. 7 kişi ve Kitmir isimli köpek bir mağarada 300 yıl uyumuşlar, sonra uyanmışlardır. Bu efsane Kur'an'ın 18. Kehf suresinde de yer alır ve Kur'an'a göre bunlar mağarada 300 güneş veya 309 ay yılı süresince uyudular. Şimdi Toros eteklerinde bir mağara Ashab-ı Kehf'in uydukları mağara olarak ziyaret edilir. Karşı cepheyi ve insanlarını alaya almakla her şeyin geçiştirilebileceğini ve seçimin atlatılacağını, milletin CHP'den ve İnönü'sünden yüz çevirmeyeceğini söyleyerek avunuyorlardı. Bunların mecliste muhtevasız konuşmaları CHP'nin durumunu izleyenler için ümit kırıcıydı. Yeni hiçbir şey vaat etmiyorlardı. Mazilerini yiyip tüketmekle vakit geçiriyorlar ve tabii herkesten evvel kendilerini aldatıyorlardı. Hele her cümlede bir nevi Atatürk'te ilkelcisi gibi konuşmaları yersizdi. Fakat bu arada yarının ve yakın seçimin getireceği sonuçların çetin gerçeklerini sezinleyen biri vardı. Bu İnönü'ydü. İnönü'nün kendini ve etrafını bir seçime hazırladığı zaman zaman görülüyordu. Mesela demokrasinin tuttuğuna ve tutacağına herkesi inandırmak için CHP'nin en aşağı bir defa olsun iktidardan düşmesi ve değişmesi lazım olduğunu söylerdi. Değişmeyen ve düşmeyen bir iktidar idaresinde yaşayan bir memlekette demokrasi rejiminin varlığına kimsenin inanmayacağını daima telkin eder dururdu. Hilmi Uran, hatıralarım. Ama hemen düşmek ister miydi? Elbette ki hayır. Öyle sanılabilir ki o Celal Bayar'ın ve DP'nin geleceğini ve gelecekteki iktidarını görüyor fakat onun bu kadar yakında olduğunu herhalde sanmıyordu. Ama seçimler geliyordu ve bu çetin bir seçim olacaktı. O halde kendisi bunu yukarıdan ve uzaktan ama siyasi mücadeleler dışında bir cumhur reisi olarak izleyemez ve işi oluruna bırakamazdı. Seçim hazırlıklarına aktif bir şekilde girmeli, partinin başında yerini almalı ve muhaliflerinin karşısına bütün gücüyle dikilerek seçim terazisine bütün ağırlığını koymalıydı. Bunun ise tek yolu vardı, Cumhur Reisliğinden çekilmek. Parti seçimi kazandıktan sonra nasıl olsa devlet başkanlığı gene onun olacaktı. Bunun için bir gün parti genel başkan vekili Hilmi Uran'ı çağırdı. Ona bu düşüncesini açıkladı. 1948 senesi Kasım ayı içinde bir gündü, ikindi vakti, gelsin bir çay içelim diye Uran'ı davet etti. Hali pek sakin değildir. İlk hoş beş sözlerinden sonra hemen konuya girer ve gelecek seçimleri kastederek bu seçimleri kendisinin parti genel başkanı olarak idare etmek istediğini açıklar. İnönü'nün tamamlayıcı izahlarına göre seçimlerden önce parti genel kurultayı toplanacak ve kurultayda kendisini tekrar parti genel başkanı seçtirecektir. Ama İnönü bu sefer parti genel başkanlığını tercih ederek cumhur reisini bırakmış olacaktır. Bu mevkiye başka biri gelecektir. Kendisi seçim mücadelesine bizzat girerek bu mücadeleyi kendi partisi yönden idare edecektir. Hilmi Uran'a göre İnönü bunları anlatırken bu tasavvurlarının neşesi içindeydi ve müstakbel seçim mücadelesinin enerjisini daha şimdiden hissediyor gibiydi. Hilmi Uran sonrasını şöyle anlatır. Fakat birdenbire ciddileştiler ve irkilerek ben belki böyle bir teşebbüsü seçimlerle birlikte cumhur reisliğinde tekrar elde etmenin bir yolunu düşünürüm. Zanlı ile seçimi kazanırsak artık cumhur reisi olmam, ha dediler ve benim niçin der gibi aldığım tavra karşı da fikirlerini izah ederek çünkü o vakit bu bir oyun olur, yapamam, hükümet kurar, çalışırım dediler. Sonra da kendi tasavvurlarını kendine alıştırmak istiyorlarmış gibi bir cumhur reisliği için 12 sene kafidir buyurdular. Fakat bu tasavvur uygulanmadı. Çünkü seçimlerden önce yapılması düşünülen CHP kurultayı toplanmadı. Böyle olunca da İnönü'nün parti genel başkanı olarak bizzat mücadeleye atılma düşüncesi böyle bir tasavvur halinde kaldı. Hilmi Uran, hatıralarım, sayfa 510-511. Beklenmeyen bir başvekil. 1948 sonlarında Hasan Saka kabinesi iyice yıpranmıştı. Başvekil parti grubu ile ihtilaf halindeydi. Bu çekişmenin özünde yeni seçim kanunu tasarısına girecek esasların rol oynadığı anlaşılmaktadır. Hasan Saka bu kanunun karşı tarafın içine yarar şekilde çıkmasını istemiyordu. Fakat demokrasi denilen denizde gemi artık bir defa kıyıdan uzaklaşmıştı. Bu denizin dalgaları neyse gene aşılacak ve bu nizamı getirenlerin özlediği kıyılar neyse oralara ister istemez varılacaktı. Hele bu geminin kaptanının daha Ekim 1946'da yaptığı gezide Antakya'da konuştuğu sözler çok ilgi çekicidir. Bütün siyasi ve askeri hayatımdaki vazifelerin hiçbirini kale almadan diyebilirim ki, öldüğüm zaman Türk milletine iki eser bırakmış olacağım. Bunlardan biri köy okulları, diğeri de müteaddit partilerdir, çok partili rejim. Şunu ilave edeyim ki, yakın arkadaşlarım tarafından kurulan Demokratik Parti, memlekette bugün taazzub etmiş ve tutulmuştur. Devlet reisi sıfatıyla her iki tarafa da tarafsız gözle bakmak mecburiyetindeyim. Evet, memleket gemisini demokrasi bayrağını çeken ve onu demokrasi denizinde kıyılardan açan kaptan böyle konuşmuştu. Hatta yine o günlerde muhalefet partisi lideri Celal Bayar'la onu kol kola gösteren bir resim Vatan Gazetesi'nin 13 Ekim 1946 tarihli sayısında yayınlanmıştı. Ama o günlerle 1949'un başlangıcı arasında köprülerin altından nice sular akmıştı. Geminin içinde ise onun dümenini kendi elinde bulundurmak için uğraşan partiler artık tam bir çelişme halindeydiler. 15 Ocak 1949'da Hasan Saka kabinesi istifa etti. Yeni kabinenin kurulması gene Hilmi Uran'a teklif edildi. Fakat onun tavsiyesi başvekilliğe Şemsettin Günaltay'ın getirilmesi oldu ve Günaltay başvekilliği kabul etti. Başbakan Şemsettin Günaltay, Başbakan Yardımcısı Nihat Erim, Maliye Bakanı Rüştü Aksal, Devlet Bakanı Nurullah Esat Sümer, Milli Savunma Bakanı B. Hüsnü Çakır, İçişleri Bakanı Emin Erişirgil, Ulaştırma Bakanı Dr. Kemal Satır, Çalışma Bakanı Reşat Ş. Sirer, Adalet Bakanı Fuat Sirmen, Dışişleri Bakanı Necmettin Sadak, Milli Eğitim Bakanı Tahsin Bangoğlu, Bayındırlık Bakanı Şevket Adalan, Ticaret Bakanı C. Sait Barlas, Sağlık Bakanı Kemali Beyazıt, Gümrük Tekel Bakanı Doktor Fazıl Ş. Bürge, Tarım Bakanı Cavit Oral. Başvekil olarak Günaltay beklenmiyordu ama üstünde durulmaya değerdi. Şemsettin Günaltay temsil ettiği kuşak ve karıştığı akımlar bakımından bir prototiptir. İlgi çekici nitelikler taşır. Günaltay eğinliydi. Babası bir din adamıydı. Oğlunu da öyle yetiştirmek istedi. İstanbul'a yolladı. Genç M. Şemsettin orada medrese eğitimi gördü. Sarıklı bir genç mollaydı ama bu eğitimi kafi görmedi. Darül Muallimin-i Aliye'ye yani Yüksek Muallim Mektebi'ne geçti. Kıyafetini değiştirmedi ama bazı şeyleri öğrendi. Bu arada İsviçre'de tahsilini genişletmek imkanını buldu. Tabiiye tahsil etti. Türkiye'de Kıbrıs'ta öğretmenlik yaptı. Orada evlendi. Sonra Midilli Adası İdadi lise müdürü oldu. Hem ileri bir öğretmen hem de hararetli bir ittihatçıydı. 1908 ihtilaline ve meşrutiyeti gerçekleştiren İttihat ve Terakki Cemiyeti üyesi Balkan yenilgisinden sonra İstanbul'a geldi. Vefa Lisesi'nde Tabiiye hocalığına tayin edildi. İttihat ve Terakki çevresi, Türk Ocağı ve Ziya Gökalp'e temasları bu devrede başlar. Ziya Gökalp onu tabiiyattan tarih sahnesine çekti ve onun Türk tarihine yönelmesini istedi. Darülfünun'da da Türk tarihi dersleri hocalığına atandı. Şemsettin Bey 5 ciltlik mufassal Türk tarihi eserini bu devrede yazdı. Aynı zamanda dinci bir akımı temsil eden, din davaları ve edebiyatı üzerinde neşriyat yapan Sırat-ı Müstakim dergisinde de yazıları çıkıyordu. Bu suretle o devrin Türkleşmek, İslamlaşmak, muasırlaşmak şeklinde ifadesini bulan cereyanlarını nefsinde en güzel takip edenlerden biri Şemsettin Bey'di. Yine Birinci Dünya Savaşı içinde onun neşrettiği Hurafattan Hakikate ve Zulmetten Nura isimli eserleri devrim münevverleri üzerinde etkiler yapan önemli eserlerdir. Bunların her ikisi de kendi alanlarında bugüne kadar tek kalan eserler oldular. Hurafattan Hakikate kitabında biz Anadolu'nun ruh ve inancalar yapısını ilk defa bir bilgi açısından gördük. Zulmetten Nura eserinde ise İslam medeniyetinin azameti ve sonra onun hazin çöküntüsü en sürükleyici gerçekleriyle deli gelir. Hülasa aydın, araştırıcı, aynı derecede çalışkan bir insan, siyasette, dinde ve milliyetçilikte mutasip olmayan bir fikir adamı olan Şemsettin Bey nihayet Anadolu'ya geçer. İstanbul'da son vazifesi, son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde mebusluk ve Darülfünun'da müderrislikti. Ankara'da gene mebustur. 1930'da Türk Tarih Cemiyeti'ne katılmak suretiyle Atatürk'ün çevresinde yer aldı. O tarihten sonra Günaltay hem parti ve meclis adamı hem tarih araştırıcısı olarak daima önde görülen bir kimsedir. Ölümüne kadar da Türk Tarih Kurumu'nun üyesi ve başkanı olarak kaldı. Mesela Sümer, Elam, Akat medeniyetleri, Mezopotamya tarihi gibi çeşitli eserler verdi. Günaltay'ın başvekili olduğu zaman partiler arası çelişme en kesin safhalarındaydı. DP hep yakın seçimler için hazırlanıyordu. 27 Ekim 1948 ara seçimlerine 12 vilayette DP katılmadı. Mevcut seçim kanununa göre seçimlere girmeyeceğini ilan etti. Daha Hasan Saka zamanında ele alınan yeni seçim kanunu işini artık bir sonuca ulaştırmak şimdi Günaltay'a düşüyordu. Günaltay bu işi Türkiye'de ilk defa görülen bir ilim ve istişare tamamlığı içinde başarmasını bildi. Yaptığı ana iş zaten bundan ibaretti. Halk Partisi'nin hakimiyetini tasfiye edecek seçim kanununu Halk Partisi kendisi hazırlıyor. Yeni seçim kanununun hazırlanışının ilgi çekici bir hikayesi var. Şemsettin Günaltay başbakan olduktan sonra işi ta baştan ele aldı. Yeni seçim kanunu için evvela 11 kişilik bir ilim heyeti kuruldu. Bunların ikisi Temyiz Mahkemesi'nden, Yargıtay, ikisi Devlet Şurası'ndan, Danıştay, dördü üniversitelerden, üçü de buralardan seçilmişti. Bu heyete Yargıtay Başkanı Halil Özyörük başkanlık ediyordu. Komisyon ayrıca partilere birer tezkere yazarak çıkarılacak seçim kanunu hakkında fikir, görüş ve tekliflerini istemişti. Bu tezkereden şu satırları vermek isteriz. Münhasıran, ilmi, tamamen müstakil, mutlak surette tarafsız, mesuliyetiyle mütenasip geniş yetkilere sahip olan heyetimiz, her türlü siyasi mülahazalardan uzak, yalnız ilmi kanaatleriyle tecrübelerine ve vicdanının emirlerine tabi mesaisinde muvaffak olabilmek, vatandaşlara mutlak bir emniyet ve itimat veren, ilmin ve demokrasinin mutalarına ve memleketimizin realitelerine uygun olan bir seçim kanunu projesi hazırlanabilmek için umumi efkarın temsilcileri mevkiinde bulunan bütün partilerin bu mevzudaki düşüncelerini öğrenmeyi ilmi ve objektif bir çalışma metodunun zaruri icablarından bilmektedir. Sanıyorum ki hiçbir tek parti rejiminde tek parti iktidarını elinde tutanlar böyle müstakil bir komisyon kurmamış ve böyle bir vesikaya yer vermemişlerdir. Kaldı ki komisyon hazırladığı kanun tasarısını yalnız yerli otoritelerin vardığı sonuçlara da bağlı bırakmamıştır. Bu arada Avrupa'nın da bu konularda milletler arası itibar sahibi 3 şahsiyetine de tasarıyı göndererek fikir ve tenkitlerini istemiştir. Bu istek de gene İnönü cephesinden gelmiş ve komisyon bu hava içinde dış otoritelere müracaat etmiştir. Bunlar eski Fransız başvekillerinden Paul Boncour ile aynı değerde diğer iki bilgindir. Mesela Paul Boncour'un cevabi mütalası şu cümlelerle başlar. Türkiye'yi tebrik etmeye müsaadenizi dilerim. Demokrasi, adalet fikrinden evvel bir ekseriyete sahip olma ihtiyacını derpiş etmek mecburiyetindedir. Parlamento rejiminde hükümet, otorite sağlayan ancak mütenasit ve müstekar ve kanunlara bağlı bir ekseriyetin varlığıdır. Bunun zaafa uğraması bizzat demokrasinin mevcudiyetini tehlikeye düşürür. Weimar Cumhuriyeti, Weimar bir Alman şehrinin adıdır. Birinci Dünya Savaşı sonunda Almanya mağlup olunca Almanya'da sosyal karışıklıklar baş gösterdi. Nihayet 9 Kasım 1918'de Almanya'da Cumhuriyet İdaresi ilan edildi ve imparator memleketi terk etmek zorunda kaldı. Bunun üzerine ve Berlin'deki karışıklıklar dolayısıyla Weimar'da yerleşen Cumhuriyet İdaresi 11 Ağustos 1919'da Weimar Anayasası'nı kabul etti. Bu demokratik anayasa 1933'te Hitler diktatoryasına kadar sürdü. Bundan dolayı münkarize olmuştur. Seçim sistemleri çeşitlidir. Yeni seçim kanunu Türkiye için ekseriyet çoğunluk sistemini getiriyordu. Paul Boncour da bu sistemi savunuyordu. Bu sisteme göre her bölgede oyların çoğunu toplayan partinin listesindekiler mebus seçilir. Azınlıkta kalan listelerin oyları yanar. Bugün Türkiye'de bu çoğunluk sistemi terk edilmiştir. Nispi seçim sistemi denilen ve şimdi bizde uygulanan sistem 1949 kanunu tasarısında uygun görülmemiş ve bunu her iki taraf iyi karşılamamıştı. Bu şu demekti ki o devrede çoğunluğu sağlayacağına CHP de inanıyordu, DP de. Zaten Celal Bayar seçim kanunu çıkmasa bile yaklaşan seçimlerdeki hareket tarzını önceden açıklıyordu. Önümüzdeki seçimde kanun içinde de olsa, kanun dışında da olsa oylarımızı çaldırmayacağız. Kanun dışında demokratlar seçim emniyetini nasıl koruyacaklardı bilinemez. Gerçi Haziran 1949'daki ikinci kongrelerinde isyan hakkından, ihtilal hakkından seçim sandıklarının başına silah takıp gelmekten bahsedilmişti. Ama o zaman Celal Bayar bunlara karşı çıkmış, isyan yok, ihtilal yok diye konuşmuştu. Demek ki sinirleri gittikçe bozuluyordu. Kaldı ki CHP sıralarında da halka karşı konuşurken ipin ucunu kaçıranlar oluyordu. Mesela daha DP kurulduktan sonra ve Trakya'nın Saray ilçesinde konuşan Faik Öztrak ölçüsü sözler söylemişti. Celal Bayar tamamıyla Rus taraftarıdır. Bunun ispatı da ortadadır. Ruslar bizden Kars ve Ardahan'ı isterken Celal Bayar verdiği beyanatta Rus dostluğundan bahsetmişti. Bizden Boğazları isteyen Ruslarla Celal Bayar nasıl dostluktan bahsedebilir? Bayar'a böyle isnatlar tabii insafsızlıktı. Hatta CHP Zonguldak Parti müfettişi ve Denizli mebusu Abidin Ege, Zonguldak'ta hem de artık seçimlerin yaklaştığı sırada Bayar'ın 17 Temmuz 1949'daki İzmir konuşmalarına cevap niteliğinde olarak şöyle konuşuyordu. Ordu ve bütün kuvvetler bizdeyken hasımlarımız ne yapabilirler? O kadar nazik ve yumuşak huylu bir insan olan Abidin Ege'nin böyle konuşmalarını gittikçe sertleşen havaya vermek daha doğru olur. Hülasa 1949 yılı bir taraftan yeni bir seçim kanununun hazırlanması gibi gerginlikleri önleyici şartların hazırlanması, diğer taraftan seçim safı mahallinde havanın gittikçe gerginleşmesiyle geçti. Nihayet yeni seçim kanunu 17 Aralık 1949'da meclise verildi. Encümenlerde çalışmalar hızlı ve gürültüsüz geçti. Çünkü yeni kanun hakkında zaten iki tarafta görüşlerini daha önceden belirtmişti. Üçüncü bir parti olan ve 5 Temmuz 1948'de kurulan Millet Partisi henüz teşekkül halindeydi. Nihayet kanun hemen hemen değişiksiz çıktı. 24 Mart 1950'de ise meclis kendi kendini feshetti. Yeni seçimler 14 Mayıs 1950'de yapılacaktı. Artık söz halkındı. Çanlar kimin için çalıyor? Seçimden önce DP'nin bazı yöneticileriyle CHP yöneticileri arasında işbirliği temasları olmuştur. Fakat bunlar bazı tereddütleri açığa vurmaktan ve nabız yoklama derecelerinden ileriye gidememiştir. Bu konuda Hilmi Uran hatıralarında bazı olaylar nakleder. Fakat işin doğrusu bilhassa meclisin feshinden sonra iki taraf arasında kıyasıya bir mücadelenin başladığıdır. Öyle görünüyor ki DP öncüleri yeni seçimde DP için mutlak bir ekseriyeti pek tahmin etmemişlerdi. CHP ise İktidardan düşebileceğini pek düşünmüyordu. Yani bu konuda hala kendi kendini aldatmak ve oyalamakla abunuyordu. Halbuki çanlar DP için çalıyordu. Bu niçin böyleydi? Bu sorunun cevabı basit değildi. Ekonomik, sosyal, politik birçok sebep ve amillerden başka bilhassa ruhi etkiler, yani halk psikolojisinin çeşitli tepkileri bu neticede müessir olmuştur. Yıllardan beri ruhlarda geriye itilen, uyudu, unutuldu sanılan binbir çeşit ihtivaslar, karışık refulmanlar harekete gelmiştir. Yıllar yılı şuur altına itilen fakat bir gün memlekette şartlar değişince derhal dalgalanan kırgınlıklar, küskünlükler, bağdaşmazlıklar, kinler, garazlar ve daha nice nice ruhi amiller şimdi fırsatı ve havayı müsait bulunca şahlanmışlardı. Yani aslında bir siyasi hadise, bir parlamento olayı olan 1950 seçimleri bizde ilk defa toplum yapısında yer alan bütün halk tabakalarını harekete getirmiştir. Çünkü demokratlar siyaseti ilk defa halka kadar indirmeyi ve halka mal etmeyi bilmişlerdir. Böylece eski devirlerin enkazıyla yaşanılan devrim kuvvetleri harekete geldiler. Köylüler, işçiler, esnaf, ticaret ve sanayi mensupları, basın insanları, şehir, kasaba ve köy toplumlarının bütün tabakaları birden sahneye çıktılar. Tabii daha aşağıda değineceğimiz ve CHP aleyhine işleyen ciddi şartlar da vardı. Ama ilk planda daha ziyade ruhi sebepler harekete geldi. Tabii tek parti rejimi sırasında şehirlerde, kasabalarda, halk içinden yetişen, sivrilen ve CHP bürokrasisi içinde sivrilme şanslarını zayıf görüp, bu çok partili rejim bekleyen gençler ve mahalli önderler yeni seçimin aktif kahramanları olacaktı. Bu bünyevi ve müspet bir gelişmeydi. Aynı suretle orta sınıflarda da olgunlaşmalar, gelişmeler olmuştu. CHP zamanında siyasi hayatın daima dışında tutulan köylerde de şimdi yeni sözcüler, yeni siyasetçiler çıkıyordu. Hülasa sosyal zihniyet zaten gelişmişti ve yeni partinin varlığında yeni sözcülerini verecekti. Ama bunun müspet ve tabii unsurlar ve şartlar dışında bu seçimlerde kalabalıklar psikolojisinin o güne kadar gerilere itilmiş, bilinç altında uyuyan nice ihtibasları, refürmanları da harekete geçecekti. Mesela İstanbul'un saltanat düşkünü çevrelerinden tutalım da, padişahlığın kalkışını, halifeliğin kaldırılışını, ezanın Türkçe okunmasını, Ayasofya'nın müze yapılışını, kadının açılmasını, harflerin değişmesini ve daha bu çeşit binbir işi hoş görmeyen ama bunlara bir şey diyemeyenlerin derinde uyuyan ruhi tepkileri şimdi İnönü'ye karşı şahlanacaktı. Böylece bütün bunların hesabını sorar gibi bir iç ferahlık duyulacaktı. Eski iddiatçı artıklarını da bu kafileye katmalıdır. Bütçe açığını kapatmak için şekeri 5 liraya sattıranlardan, orduya maaş verebilmek için varlık vergisine başvuranlardan, şuna buna el koyanlardan, mahsulatı erziye vergisi tatbik edenlerden bir nevi intikam duygusu havada esiyordu. Nurcular, ticaniler ve daha binbir çeşit cahil fakat inkılabı affetmez insanlar artık sahnedeydi. Malı para etmeyen köylü, köy mektebine kanunsuyla taş çekmeye mecbur tutulan çiftçi, yolu yapılmamış köy, jandarmadan dayak yemiş muhtar, karına kesat gelen murabahacı, doğudaki şeyhler, ağalar yeni seçimde sandık başlarına cihada gider gibi gideceklerdi. Bütün bunlardan başka da akla gelmez binbir sebeple fakat belki kendilerinin bile idrak etmediği bir çeşit aşağılık duygusu sebebiyle 27 yıldan beri dokunulmaz kalan iktidara karşı çıkacaklardı. Bütün bunlara bir bıkkınlık kompleksini de ilave etmeliyiz. 27 yıllık iktidar kalabalıkların ruhunda elbette ki bir bıkkınlık yaratır. Çünkü insanlar hatta iyiliğe karşı bile olsa işlerinde duydukları minnet duygularında bir aşağılık payı hissederler. Bu tabii bir şeydir. Elbette bu 27 yıllık iktidar getirdiği iyilikler yanında bir takım zahmetler, sıkıntılar, ihmaller de taşıyordu. Hatta bu ihmalleri unutsak bile bu bıkkınlığı biz bir Aristides kompleksi olarak adlandırabiliriz. Aristides, İsa'dan önce 5. yüzyılın son çeyreğinde Atina'da yaşamıştı. Orada demokrasinin, adaletin, emniyetin ve barışın büyük koruyucusu oldu. Atina hakimi Aristides her seçimde halkın oy birliğiyle seçiliyordu. Ama bu kadar dürüstlük ve iyilik de nihayet halk ruhunda bir bıkkınlık yarattı. Gene bir seçim gününde halk sandıklara giderken bir cahil köylü yolda Aristides'e yaklaştı. Uzattığı midye kabuğuna, eski Atina'da oylar seçilecek kimsenin adını bir midye kabuğuna yazmak ve sandığa atmak suretiyle yapılırdı. Hakimlik için birisinin ismini yazmasını istedi. Köylü Aristides'i tanımıyordu. Aralarında şöyle bir konuşma geçti. Kimin adını yazayım? Aristides'in. Yazma da, kimin yazarsan yaz. Aristides'ten bir şikayetiniz mi var? Hayır, bilakis. Ama o kadar iyi, o kadar kusursuz ve o kadar zamandır iş başındaki. Artık Aristides'ten bıktık. Kaldı ki Türkiye, 1950 seçimleri arifesinde elbette ki eski Atina ve İnönü, elbette ki Aristides değildi. 33. ayrımın sonu, sayfa 482.